Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 6 Kasım 2018 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ana gündemimiz bugün İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının yeniden devreye sokulması. Aslında işte 8 Mayıs'ta Trump çok taraflı olan bir anlaşmaydı, nükleer anlaşma, o anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Ağustos'ta, 7 Ağustos'ta ilk ayak olarak İran'a yaptırımlar geri döndü. Bu da ikinci ayağı, daha çok petrol sanayini hedef alan ikinci ayağı oldu. Dün açıklamalar olmuştu. Eksen sırasında ben de aktarmıştım size. Türkiye'nin dahil olduğu 8 ülkenin muaf, şimdilik geçici bir süreyle muaf tutulduğu bir yaptırım paketi var. Ama Amerikan yönetiminden sert açıklamalar geliyor. Arkası gelecek, İran'ı sıkıştıracağız. Bütün politikalarını değiştireceğiz diyorlar. Biraz buna bakacağız. Bugün programın ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Televir yorumcusu Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız ve İran yaptırımlarını ve bölgeye etkilerini konuşacağız. Amerika'da bugün ara seçimler var tabii. Onu da soracağız. Ara seçimler Trump yönetiminin politikalarına bir değişiklik getirir mi? Dünyada bir takım beklentiler, Amerika'da bir takım beklentiler varken Türkiye'yi nasıl etkiler İran yaptırımları? Bunları konuşmaya çalışacağız. Başka başlıklarım da var elbette. Dünyanın dört bir yanından haberler var Suriye'den. Frekanımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden yine bizi dinleyebilirsiniz ve cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet. İran yaptırımları devrede. Ben dün Eksen'de detaylarını size aktarmaya çalışırken Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı ve Mnuchin, Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı'nın ortak basın toplantısıyla İran'a yönelik yeniden yaptırımlara geri dönüldüğünü detaylarıyla açıklamaları gelmişti. O açıklamaların detaylarını verememiştim size ama 3 aşağı 5 yukarı zaten biliyoruz. 8 Mayıs'ta Trump nükleer anlaşmadan, 2015 tarihli anlaşmadan tek taraflı çekmişti. Aslına bakarsanız bütün raporlar İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu söylüyor. Avrupalılar itiraz ediyor. Dünyada herkes itiraz ediyor ama Trump yönetimi bunları dinlemedi. Zaten balistik programıyla bağlantılandıracak bir takım gerekçe değerlendirmelerde bulundu. Oysa nükleer anlaşmanın İran'ın balistik programıyla bir alakası yok. Her ülkenin kendini, kendi egemenliği içerisinde kendisini savunmak için teknolojisini geliştirme hakkı olmasına rağmen, nükleer anlaşmada da böyle bir kayıt kuş şart olmamasına rağmen. Tabi Obama döneminde yapılmıştı. Trump Obama dönemi politikalarını tersine çeviren bir başkan. 7 Ağustos'ta önce işte İran'ın Amerikan dolarına erişimi, devlet tahvili satması, altın, değerli maddeler, çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapması, yolcu uçağı ve parçaları ithal etmesini engelleyen paket devreye sokulmuştu. Teker teker Avrupalı firmaların Amerika'nın korkusu altında çıktıklarını gördük. Avrupalılar ise başka mekanizmalar geliştireceğiz ticareti sürdürmek için dediler ama bu pek de gerçekleşmiş gözükmüyor. Şimdi de işte ikinci yaptırım paketi 180 günlük sürenin dolmasının ardından dün itibariyle devreye sokuldu. Burada daha çok petrol şirketi İran'ın, tanker şirketi, limanları buralara kısıtlamalar getiriyor. Tabii İran'ın ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı, petrol ve petrol ürünlerinin satışına dayalı. Burada tabii kilit ülkeler var. Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Türkiye, Yunanistan. Amerikan yaptırımları bu ülkelere tam olarak uygulanmayacak ki alımlar azalmıştı. 1 milyon varil kadar, 2,5 milyon varil İran'ın satışı epey bir azalttılar bu ülkeler ama tümüyle bitiremiyorlar çünkü petrol ihtiyaçları var. Dolayısıyla Amerika mecburen 8 ülkeye, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye muafiyet tanıdı. Geçici muafiyet dediler. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo zaman lazım dedi. Tabi burada petrol fiyatlarının yükselmekte oluşunu hatırlatmak lazım. 100 dolar ve hatta üstüne çıkabileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir anda İran'ın petrol arzı satış yapamaması nedeniyle İran'dan dolacak boşluğu kim karşılayacak sorusu var. Körfez'in tamamen karşılayamayacağı konusunda uzmanlar net durumdalar. Dolayısıyla bazı ayrıcalıklar, muafiyetler tanımak zorunda kaldı Amerikalılar. Tabi bu arada bu şehir Arak, Fordo gibi sivil nükleer enerji ki nükleer anlaşma bunlara izin veriyordu. Onu da biraz dışında tuttu Amerikalılar. Bunu da gerekçesini gelecekte bir kendilerinin istediği tarzda bir nükleer anlaşma için bir zemin olarak bıraktılar. Burada tabi İran'dan talepleri çok böyle sadece nükleer meselelerle alakalı değil. Tamamen İran rejiminin değişmesi talep ediyor. Aslına bakarsanız zaten işte çok açık bir biçimde talepleri ezeceğiz diye ortaya koydukları talepler işte kendi vatandaşları, rejimin değişmesi, nükleer çalışmalarını atom enerjisi kurumuna bildir. Zaten denetimde saçma sapan bir talep ama neyse. Uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmalı. Zaten çok sınırlandırılmıştı anlaşmayla. Efendim nükleer tesislere kayıtsız şartsız giriş izni zaten hemen hemen öyle. Öyle söylemek lazım. Bütün bildirimlerde aklıyor İran'ı. Balistik füze programı sona ermesi, Kudüs gücü devrim muhafızlarının faaliyetlerini bitirmesi, yani İran'ın İran olmaktan çıkması, Suriye'den çekilme, Yemen'de Husilere desteğin kesilmesi, Lübnan'da işte Hizbullah'a, Filistin'de Hamas'a, İslami Cihat'a desteğin kesilmesi, Irak'ın bağımsızlığına saygı duymalı egemenliği. Allah Allah. Tabii Amerikalılar işgal ettiler Irak'ı halbuki daha yani çok da zaman olmadı. Velhasıl Şii milislerin silahsızlandırılması, İsrail'e tehdit etmeye son verilmesi, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin füze atmayı kesmesi, İran'ın füze attığını iddia ediyor, gibi gibi talepler. İran halkı elini çabuk tutsun dedi Pompeo. Çabuk karar verirlerse şahane olur, vermezlerse ne olur? Hakikaten dikkat çekici. 700'den fazla kişi ve kurum da kapsandı. Burada taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenler var. Finans sektöründekiler var. Swift İran bankalarının erişimini kesmiş vaziyette uluslararası sistem. Biraz da almak zorunda kaldık. Üzücü dediler ama finansal sistemin istikrarı bütünlüğü için mecbur kaldık dediler. Bir batık bir gemiyle 6 yıl önce kapanan bir bankayı da Amerikalılar yaptırım listesine almışlar bu arada. İranlılar çaresizliğin göstergesi diyorlar ama John Bolton da çıktı ve Amerikan televizyonlarında İran'a karşı yürürlüğe soktukları yaptırımların devamının geleceğini var olanla yani Obama döneminde nükleer anlaşmayla vazgeçilenleri tekrar getirmekle yetinmeyeceklerini fazlasını üstüne koyacaklarını söyledi. Bir de kalıcı muafiyet yok dedi. Sıfır petrol satışı. Sıfır dememiz sıfır anlamına geliyor dedi. Nasıl olacak? Nasıl bir bu işler evrilecek? Göreceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz geçici muafiyet alan ülkelerden bir tanesi. Ama dediğim gibi petrol fiyatları, Trump da söyledi bunu. Petrol fiyatlarını arttırmamak için yavaş gideceğiz dedi. Mecburlar Amerikalılar. Şu noktada biraz da sıkışmış durumdalar. Dediğim gibi 3 nükleer program, sivil nükleer programa da şimdilik izin veriyorlar yeni ve daha güçlü anlaşmaya kadar diye. İran'ın tepkileri dert etmiyoruz oldu. Öncelikle onu belirtelim. İran'ın tepkileri hani BM tabii ki BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazdılar şikayet ettiler çok taraflı bir anlaşmadan. Sorumsuzca çekildiler. Hukukun üstünlüğüne, diplomasiye zarar verdiler şeklinde. ambargoların Lahey Adalet Divanı kararlarına aykırı olduğu şeklinde. Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı bu ambargoların, yaptırımların kırılacağını söyledi. Amerika'nın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Asıl anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini nükleer anlaşmayı kastediyor. Beyaz Saray'ın uygulamadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif USA Today'e konuşmuş yaptırımlarla ilgili. O biraz daha yumuşak, hani yaklaşım değiştirirlerse hani biz tekrardan görüşürüz yeni bir nükleer anlaşmayı. Bu da tabii çok tuhaf. Yani daha ne, hangi, nasıl bir nükleer anlaşmayı görüşecekler sorusu var. Ama biraz daha yumuşak İran diplomasisiyle Muhammed Cevat yanıt vermiş durumda sorulara. Tabii Trump'tan başka bir başkanı mı kastediyorsunuz? Hani o varken olur mu, olmaz mı şeklinde. İnsanların değişebileceğine inanıyorum demiş Muhammed Cevat Zarif. Yani bizi ilgilendirmez, Amerikalılar kendi liderlerini seçer. Tabii tecrit edilen burada bu anlaşmada ortaya çıkan yaptırımlarda İran değil ABD'dir diye de eklemiş müttefikleri bile rahatsız bu kararından. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de hazırlıklıyız biz ambargoların ötesine, SWIFT sisteminin kesilmesi ihtimaline karşı da alternatiflerimiz var demiş durumda. Ne olacak göreceğiz. Dünyadan tepkiler eksik değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya ziyaretinde yaptırımların bir sonuç vereceğine inanmadıklarını söylemiş. İlkesel bir tutumumuz var demiş. Diyalog kullanılmalı. İran'ı köşeye sıkıştırmak ve tecrit etmenin akıllıca olmadığını, tehlikeli olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı'nın da grup konuşması sonrası yaptığı açıklamalar vardı. Biz ABD'nin İran yaptırımlarına uymayız. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz diye bir lafı var. Enteresan tabii. Tabii yani ilkesel mi değil mi, bunları Mehmet Ali Güller'e de soracağız programın ikinci yarısında. Ama yaptırımlara uymayız derken geçici muafiyet aldığını anımsatalım. Mühleti burada önemli. O bitince sıfır alım hedefi John Bolton'un koyduğu mümkün olabilecek mi? Tabii bunlar daha uzun vadede sorular. Rusya'dan tepki var. Kosaçev Rus senatör, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı demiş ki bu yaptırımlar sadece Tahran'ı değil uluslararası toplumu baskı altına alma amacı içeriyor. Başka bir dünyada eğer engellemezsek uluslararası toplum olarak bunu, başka bir dünyada yaşayacağız. Keyfiyet hakim olur vurgusu. Tabii İsrail çok memnun kaldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu teşekkür etti, tarihi bir gün dedi, istikrar ve barışa katkı yapacağını öne sürdü. Lieberman, Avigdor Lieberman, Şahin Savunma Bakanı da işte Twitter'dan ABD tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptığın gibi bir cümle kullandı. Tabii İsrail'in Körfez ülkelerine daha en sonuncusu gelen habere bakılırsa bir demir yolu inşaatı içeren projeleri var. Suudi Arabistan başta olmak üzere temaslar derinleşmiş durumda. İttifak ilişkisi derinleşmiş durumda. En son Umman'ı ziyaret etmişti Benjamin Netanyahu. Doha'yı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edenler var. Doha'da Katar'da milli takım, İsrail milli takımı gitti. Dünya Cimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi vesaire. Epey bir yakınlaşması olduğunu belirtelim. Evet, İran meselesi burada, bu raddeye vardı yaptırımlar ama asıl tabii bütün dünyanın konuştuğu Kaşıkçı vakası. Suudi Arabistan Kaşıkçı vakasının sorumluluğundan ötürü cezalandırılabilecek mi Suudi yönetimi? Pek öyle gözükmüyor. En son İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, düşünebiliyor musunuz BM'nin yani? BM İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda, Suudi Arabistan'ın daha doğrusu, bir konuşma yaptı. Biz bu sorunu çözeceğiz. Gazetecinin katillerini adalete teslim edeceğiz dedi ama nasılını anlatmamış tabii. Ayrıca işte bir takım reformlar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, hukuki bilinçlendirme, kadın büroları falan, hani biz reforma devam ediyoruz tarzında. İslam hukuku ilkeleri ve insan hakları yasaları temelinde biz bunları koruyacağız. Tabii işte testereyle bir gazetecinin başka bir ülkenin ülkedeki büyükelçilikte kesilmesi vakası ortaya çıkınca bu laflar tek başına pek bir işe yaramıyor. Şimdi zaten ama ortada şöyle bir problem var. Kanıt konulamıyor. BBC en son Türk yetkililere dayanarak yine haber yazmış. Örtbas etmek için uzmanlar gönderdiler. Toksikoloji, yani zehir bilimci, toksikolog ve bir kimya uzmanı gönderdiler diye. Tamam, anladık. Yani sızdırılan haberlerden Suudi Arabistan'ın bir temizlik yaptığı anlaşılıyor. O zaman kim koyacak kanıtları, nasıl koyacaklar? Kanıt konulmayınca kim nasıl cezalandıracak sorusu açık. İşte konuşuyorlar. İngiltere ve Kanada başbakanları da telefonda konuşmuş cezalandırmak lazım diye ama nasılına kimsenin verdiği bir yanıt yok. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise elimizde başka deliller de var. Emin olduğumuzda kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz dedi. Artık yani paylaşmazlarsa zaten aynı şeylerin tekrarı söz konusu oluyor. Bir yere de varmıyor gördüğümüz kadarıyla. Bu arada Washington Post gazetesi bir makale kaleme almış. Suudi Arabistan'ın aslında yıllardır muhalifleri kaçırdığını falan keşfetmişler. Maşallah yeni keşfediyorlar. O zaman bu şöyle sorular da sormak gerekiyor ki sosyal medyada da insanlar soruyorlar yerli yabancı. Madem Suudi Arabistan yönetimi bunu yıllardır yapıyor, bu veliaht prens niye bir tek başına hedef seçiliyor? Mesela Türkiye hükümeti Suudi kralına hiç laf etmiyor. Veliaht prensi ima olarak işaret ediyorlar ama Suudi Arabistan'a bir işaret yok yani. Enteresan, bu da bir tabii sorulması gereken soru. Madem yıllardır böyle, bir de böyle yeni mi keşfettiniz? Evet, göreceğiz. İran öyle, Suudi Arabistan kaşıkçı meseleleri böyle. Ve Suriye'de beyaz miğferlerin yeniden provokasyon hazırlıklarında olduğu yolunda Rusya BM daimi temsilcisi Vasilina Beza'nın açıklamaları var. Bunların bilgilerini de Suriyelilerin de edindikleri Türkistan İslam Partisi'nin militanlarının 27 Ekim'de Mağarat El Numan'dan 20 adet 10 litrelik konteyner içinde klor malzemesi taşıdığını aktarmış vaziyette. Kendilerinin silahsızlanma bölgesine cihazlar yerleştirdiklerini, radyasyon, kimyasal, biyolojik keşif araçları o sayede analiz yaptıklarını da eklemiş vaziyette. Suriyelilerin açıklaması, koalisyon, Amerika öncülündeki koalisyonun Deir ez-Zor'da, Hacin kentinde, Şefa köyünde 3 çocuğu öldürdükleri saldırılarında ki Ekim sonunda da bir beyaz fosfor kullanımı iddiası vardı. Bir de İsrail, Rusya Hükümetler Arası Komisyonu'nun eş başkanı Zeev Elkin'in açıklaması enteresan. S-300'ler bize hedef seçerlerse, İsrail hedeflerini ateş açarlarsa saldırmaya hazırız diye. S-300'ler savunma sistemi bu arada. İsrail saldırdığında devreye giriyor ama hani durup durduk yerde S-300 füzelerinin kendilerini vuracağını düşünmüş herhalde. Tabii S-300'ler biliyorsunuz Rusya'nın İl-20 uçağı düşürülmüştü. İsrail uçakları sebebiyet vermişti. Onun ardından Suriye'ye konuşlandırılmıştı. Ondan bu yana hiçbir ihlal olmadığını belirtiyorlar. Bazı uzmanlar da teknik kapasitesinin İsrail'in S-300'leri alt edebileceğini belirtiyorlar. Onu da aktarmış olayım. Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında Suriye sahasında Kuzeydoğu'da Suriye Demokratik Güçleri ile güvence devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning. Tabii Ankara itiraz ediyor. YPG, SDG aynı şey diyor ama Amerikalılar ayırıyorlar. Nitekim ABD Manbij'de YPG ile devriye yapmıyor diye eklemiş Pentagon sözcüsü. Ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kabul etmemiz mümkün değil YPG ile ortak devriye yapılması diye Trump'la ilgili, Trump'la konuştuk bunları vesaire gibi bir tavır açıklamış vaziyette. ABD-Rusya ilişkileri, Donald Trump Putin ile Paris'te görüşmeyeceğini söyledi. Dün yaptı açıklamayı. 10-11 Kasım'da Ateşkes Günü var. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle. Dolayısıyla bütün liderler orada buluşacak ve Trump-Putin buluşması olabilir deniliyordu. Trump da demiş ki yok, ben Putin'le Arjantin'deki G20 zirvesinde görüşeceğim. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise yok, onlar mutlaka görüşecek. Hani şartlar biraz değişti, biraz ayaküstü olur ama kapsamlı görüşme için tarih verilmesi kararı çıktı demiş. Göreceğiz bakalım 10-11 Kasım'da Paris'te ne olacağını. Ama Amerikan Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de uçuş yapıp Rus uçakları tarafından tacize uğradıklarını söylüyorlar. Yani kendi sularından, kendi karalarından uzakta, Rusya'nın dibinde casus uçağı uçurup sonra da Ruslar bizi engelliyor şeklinde yakınmalarda bulunuyorlar. Dün akşam gelen bir haber bu. Bakıyorum Balkanlardan, Avrupa'dan. Sırbistan milli takımı, Manchester United'ın yıldız orta saha futbolcusu Nemanja Matić hafta sonu takımının Bournemouth deplasmanında oynadığı karşılaşma öncesi göğsüne NATO görevinde hayatını yitiren İngiliz askerleri anmak amacıyla bir gelincik çiçeği takması istenmiş. Bunu reddetmiş. Demiş ki siz benim ülkemi bombaladınız, o çiçeği takmam mümkün değil. Gerekirse kulüpten, İngiltere'den de ayrılır giderim diye rest çekmiş NATO meselesine. Tabii Sırbistan'ın NATO bombardımanında 89'u çocuk, 2500'den fazla insan hayatını yitirmişti, hatırlatalım. Çin lideri Xi Jinping uluslararası ithalat fuarının açılışını yapmış. Ve korumacılığa itiraz etmiş Donald Trump'ın politikalarına. Çok taraflı ticari sisteminin tehdit altında olduğunu söylemiş. Şimdi Amerika'da ara seçimler var. Temsilciler Meclisi ve Kongre ara seçimleri. Tabii Amerika'nın kendi içinde kutuplaşmaları var. Son saldırılar var, hatırlayalım. Böyle bombalı paketler gönderildi. Trump karşıtlarına hedef alan en son bir sinagog bombalı saldırıya uğradı. Bütün bunların gölgesinde Trump'ın tabii dış politikada, iç politikada Amerika'yı kutuplaştıran, ikiye bölen, iyice yani hep var bu kutuplaşma ama ince ikiye bölen uygulamaları eşliğinde sandığa gidiliyor. Ne çıkacak? Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da Demokratlar işleri değiştirebilir mi, Demokratların kazanması? Herkes bunu tartışıyor. Trump'ın tabii merkez sağında, daha sağında olan, önce Amerika sloganıyla daha böyle radikal sağcı bir siyaset olduğu düşünüldüğü zaman Amerikan ara seçimleri politikalarını nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Ama hakikaten Donald Trump kazanmaya kararlı gibi gözüküyor. Son günlerde hep eyaletleri dolaşmıştı. Oradan vermişti mesajlarını. Demokratlar da basınla, kurumsal sistemle birlikte Trump'a karşı koymaya çalışıyorlar. Birlikte bakacağız daha sonra Amerikan seçimlerinin sonuçlarına. Ama tabii Amerika'da artık faşizm kelimesini bile kullanır oldu medya. Eskiden böyle çok aşırılıkçı kelimeler, ifadelere yer yok. Biz hani ortada bir yerlerdeyiz deyip bu tarz şeylere girmezlerdi. Yemen'deki çocuk katliamlarının sebebi Amerika'nın verdiği bombalar değil, Suudilerin beceriksizliği diye yorumlar yapmış bu arada Donald Trump. Enteresan. Yine bir röportaj verip onca silahı veriyorlar. Tabii o milyonlarca Yemen, UNICEF 10 dakikada bir çocuğun öldüğünü bildiriyor. Amerika'nın verdiği silahlarla Suudi Arabistan 4 senedir Yemen'i enkaza çevirdi. Amerika'nın istihbaratıyla vuruyorlar. Ondan sonra da işte Suudiler beceriksiz diyen bir Amerikan başkanı çıkıyor. Bu arada göçmen politikaları, Meksika meselesi, 7000 civarında asker sınırı korumaya destek verecek Trump binlerce askeri yığıp göçmenleri almamaktan bahsediyordu. Dün Meksiko City'ye ulaşmıştı. Göçmenler yürüyüş halindeler Amerikan politikalarını protesto etmek için. Tabii sivil Amerikalılar da bölgeye gitmişler. Onlar da sınırlarını korumakta kararlılar. Hepsi de göçmen bu arada ama hani belli bir aşamadan sonra artık daha fazla göçmen istemiyoruz diyor insanlar demek ki. Böyle de bir acayip. Evet, Nijerya ordusunda bir protestocuların öldürülmesi Orta Amerika'da. Göçmen kafilesine bu Amerikalıların ordunun ateş açması, gerekirse ateş açarız demişti Trump. Onu örnek almışlar Trump'ı. Ne var yani, biz de protestocuları öldürüyoruz. Bakın Trump da böyle diyor şeklinde bir tartışma başlamış durumda Nijerya'da. İşte balık baştan kokuyor. Dünya lideri süper güç olduğunu söylüyorlar. O sorgulanır tabii, çok tartışmalı ama en azından sergilediği örnek böyle Nijerya gibi ülkeler tarafından bu şekilde yansıtılıyor. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini nihai olarak sonlandırması gerektiğini söylemiş. Daha dürüstçe olur, bitirmek gerek demiş. Die Welt gazetesine konuşmuş. Ama işte Suriye'nin yeniden inşası, gümrük birliğinde vesaire işbirliği yapabiliriz demiş. Euro grubu İtalya'da kurallara uygun bütçe bize sunun diye talepte bulunmuş. İtalyanlar reddediyorlar bunu. Büyük bir kapışma var AB ile İtalya arasında, aktarmıştım daha önce size. Bakıyorum başka başlıklara, vaktim de azaldı. Evet, Belçika kralına babalık testi kararı verilmiş bir mahkeme tarafından, kızı olduğunu öne süren Delphine Boyle'in açtığı dava sebebiyle 3 ay içerisinde DNA testi yapılacakmış. Belçika'dan böyle bir haber var. Kuzey Kore ve Güney Kore batı sınırında ortak çalışma, nehir ağızlarının ortak kullanımı için çalışma başlatmışlar. Yavaş yavaş, adım adım 1953'ten bu yana, ateşkes anlaşmasından bu yana barışmaya çalışan ve bir Kuzey ve Güney Kore var. Kamerun'da da İngilizce konuşulan bölgede bir misyoner okulunu basmışlar. Kimliği belirsiz kişiler. Kendilerine Amba oğlanları ismini veren bir grup bu. Video yayınlamış. Kaçırılan çocuklar yer alıyor burada. Kendi isimlerini söylüyorlar. Çok acıklı da bir görüntü. 79 öğrenci, 3 okul personelini kaçırmışlar. Burada da işte bu bağımsızlık için mücadele verdiğini söyleyen bir grup bu. Bir çeşit terör olayı gerçekleşmiş. Eski bir Fransa sömürgesi Kamerun, onu da belirteyim. Evet, bir ara verelim. Az sonra Mehmet Ali Güler'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve aslında
Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Tele 1 yorumcusu Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Ali.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi epeydir bekliyorduk. Bütün yaz zaten 7 Ağustos'ta ilk parçasını devreye sokmuşlardı. Donald Trump nükleer anlaşmayı çöpe, tek taraflı çöpe attıktan sonra İran'a ikinci paket yaptırımları devreye soktu dün itibariyle. Tabii bir takım muafiyetler getirmek zorunda kaldılar. Çünkü petrol fiyatları var işin ucunda. İşte hızla artıyor, yükseliyor. Ve Çin'de, Türkiye'nin de dahil oldu. Bir grup ülke, 8 ülkeyi katamadılar. Daha ağırdan alacağız gibi bir takım şeyler söylüyorlar ama öte yandan da gerek Pompeo, gerek John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı çok sert bir ton tutturdular. İran'ı kıskacı almak üzere artık harekete geçtiklerini de ilan ettiler. Önce buradan başlayarak gitmek istiyorum. Bu yaptırımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını nasıl değerlendirmek lazım? Biraz uluslararası bir anlaşma olduğu için, çok taraflı anlaşma olduğu için nükleer anlaşma hoşnutsuzluk yarattı görünümü var Avrupa kanadında. Türkiye dahil olmak üzere herkeste ama sonuç itibariyle nereye çıkar bütün bunlar? Nasıl değerlendirmek gerekir?
Evet, öncelikle şunu belirteyim. Amerika'nın bugüne kadarki neredeyse tek başına kaldığı, hiçbir destek bulamadığı ilk yaptırım oldu bu. İran'a yaptırım kararı en önemli müttefiki İngiltere'nin bile desteğini alamadı. İngiltere de diğer Kara Avrupası ülkeleri gibi, Almanya ve Fransa gibi onlarla birlikte bu yaptırımlara karşı çıktığını açıkladı, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yaptırımın yani kısa vadede İran'ı sıkıntıya soksa bile uzun vadede Amerika'nın istediği gibi bir sonuca ulaşmayacağı buradan da belli. Yani tek başına kalan Amerika'nın bu yaptırımdan sonuç alması mümkün değil. Aslına bakarsanız geçici süreyle muafiyet izni verdiğini söylediği ülkelerin listesine bakarsak da bu yaptırımların sonuç alamayacağını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü bir kere o 8 ülke arasında öncelikle Çin ve Hindistan var. Kuşkusuz bunu Amerika'nın izni gibi görülüyor ama tam tersine aslında Çin ve Hindistan yaptırımlardan önce yaptırımlara uymayacaklarını söyledikleri için Amerika bu iki ülkeye zaten zoraki muafiyet vermiş oluyor. Muafiyet vermeseydi de Çin ve Hindistan netice itibariyle İran'dan petrol alımını sürdüreceklerini ilan etmişlerdi. Öyle olduğu için de Çin'e bağlı olarak Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi Uzak Doğu'daki müttefiklerini de Amerika muafiyet vermek zorunda kaldı. Yine Türkiye tabii İran'la komşu, oldukça petrol konusunda İran'a bağımlı bir durumdayız. Bu nedenle Türkiye'nin de üstelik Türk-Amerikan ilişkilerinin Brunson sonrasında yeniden AKP ile Trump arasında bir bahar havası başlayabileceği izlenimiyle Türkiye'ye de geçici bir izlenim verilmesi, geçici bir muafiyet izni verilmesi bekleniyordu. O da gerçekleşmiş oldu. Keza İtalya ve Yunanistan'ı da yine İran petrollerine oldukça bağlı olduklarından dolayı, bağımlı olduklarından dolayı özel izne tabi oldukları ortada. Şimdi bütün bu 8 ülkeyi ve Amerika'nın yaptırımlarına itiraz eden bütün dünyayı göz önünde bulundurursak, İran'ın kısa vadede bundan bir zarar görmesine rağmen uzun vadede Amerika'nın istediği sonucu alamayacağını söyleyebiliriz. Peki Amerika ne istiyor aslında temelde, ne var hedefi? Bence bunu cevaplayacak belge Amerikan dokümanı geçen ayın başında 5 Ekim'de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıkladığı Amerika'nın yeni terörle mücadele strateji belgesi oluşturuyor. Amerika 7 yıl aradan sonra biliyorsunuz ilk defa bir terörle mücadele strateji belgesi açıkladı. Benim inceleyebildiğim kadarıyla bu terörle mücadele belgesinin iki önemli özelliği var. Biri şu, İran'ı Amerika dünyadaki uluslararası terörizmin merkez bankası ilan ediyor. Yani bütün dünyadaki terör örgütlerini finanse eden örgüt olarak, ülke olarak ilan ediyor İran'ı. Ve yine terörle mücadele strateji belgesinde bunu şöyle devam ettiriyor. Bu bankadan, yani İran'dan faydalanan radikal İslamcı terör grupları Amerika'ya ve Amerika'nın yurt dışındaki bütün çıkarlarının en önemli başlıca tehdididir diyor. Dolayısıyla radikal İslamcı örgütleri finanse eden İran'ı bu terörle mücadele belgesine göre Amerika baş düşman ilan etmiş durumda. İşte bu yaptırımın Amerika açısından esas hedefi bu. Bir finansal krize sokarak İran'ı, onun uluslararası bankacılık, uluslararası ticaret, uluslararası finans dünyasındaki ilişkilerini sıfırlayarak terör örgütlere destek vermesini engellemeyi önüne hedef koymuş oluyor. Başlıca hedefi bu Amerika'nın.
Peki şimdi şöyle bir şey var. Bütün yaz çok tartışıldı. Avrupa, senin dediğin gibi Britanya dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri de bu işten rahatsızlar İran'la. Çünkü 2015 nükleer anlaşması işleri rayına oturtmalarını sağlamıştı. Ve İran'da önemli bir pazar, önemli bir ülke. Asya ile işte Avrupa'yı birleştiren bir konumu var. Amerikan politikalarından rahatsızlıklarını da biliyoruz. Fakat öte yandan patır patır bütün yaz şirketler mecburen, çünkü öbür türlü Amerika ile papaz olacaklar ve ABD ile çok ciddi hem mali anlamda hem küresel ekonomik ilişkiler olarak baktığımız zaman o şirketlerin çok ciddi göbek bağları var. Şimdi onlar çekildiler. Avrupalılar da işte biz başka mekanizmaları devreye sokacağız, ticareti sürdüreceğiz İran'la diyorlar. Ama Amerikan yönetimine baktığımız zaman petrol satışı da bu arada Çin ve Japonya, Hindistan dahil olmak üzere ciddi 1 milyon varil azalmış vaziyette, yarı yarıya. Tabii burada petrol fiyatları etkiliyor refleksleri, Trump'ın da söylediği gibi, ama hani 100 dolar ve hatta üstüne çıkabilir diye bir de Kaşıkçı vakası eklendi, Suudi Arabistan eklendi. Ortada denklem içinde denklem var ama Avrupa'dan İranlılar çok medet ummuyorlardı bu yaz. Nitekim çok da somut bir şey gelmedi. Avrupalılar, Avrupa devletleri kendi şirketlerine söz geçiremez haldeler. Bu bir de işin içine balistik füze meselesi girdiğinde eninde sonunda Avrupa-Amerika çizgisine gelmez mi? Bunu da zikretti Avrupalı liderler. Tekrardan hiç alakası olmadığı halde nükleer anlaşmayla balistik meseleyi devreye sokmaya.
Evet. Bana kalırsa tersine, yani Atlantik İttifakı'nın daha çok zarar göreceği bir döneme giriyoruz. Amerika'nın önce Amerika diye ilan ettiği stratejinin zaten bunlar kaçınılmaz sonuçları. Amerika önce Amerika dediği zaman bütün müttefikleriyle arasında yavaş yavaş mesafe koymaya başlamış oluyor. Önce Amerika dediği zaman Avrupa'nın demir çelik yaptırımları uygulamak durumunda kalıyor ve bu Avrupa'yla arasında bir soruna yol açıp bir makas açıklığına neden oluyor. Kuşkusuz İran nükleer anlaşması da bunun bir parçası. Bütün bunların daha da artacağı bir sürece giriyoruz. Trump önce Amerika stratejisini uyguladığı müddetçe Amerika'nın müttefikleriyle arası iyiden iyiye açılmaya devam edecek. Burada tabii işin bir başka boyutu da şu, sizin de söylediğiniz gibi Avrupa ülkelerinin kendi şirketlerine söz geçirememesi gibi bir durum başladı. Doğru. Çünkü Avrupa bir yandan Amerika'ya bu yaptırımlar nedeniyle itiraz ediyor ama bir yandan da uluslararası finans sisteminin devam edebilmesi için yaptırımların en azından bir bölümüne uyuyor. Bu yaptırımlardan zarar gören önemli Avrupa şirketlerinin, özellikle enerji, otomotiv sektöründeki şirketlerle kendi devletleri arasında da yeni çelişkilere yol açıyor. Bunun önümüzdeki süreçte nasıl bir yeni durum yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Ama bugünden baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Pek çok ülke, başta Rusya ve Çin olmak üzere, İran'la ilişkileri sürdürebilmek için yeni mekanizmalar kurma peşindeler. Yani bu SWIFT'te alternatif bankacılık işlemleri yapılabilecek sistemler. Avrupa'nın da böylesi bir çalışmanın içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce Avrupa'nın bazı yöneticileri açıklamışlardı. Şimdi önümüzdeki aylarda bu konuda ciddi alternatifler ulaşabilir. Bu zaten Çin'in de işine geliyor. Çin, Amerika'nın Bretton Woods'tan itibaren kurduğu bütün kurumların karşısına nasıl ki alternatif kurumlar kuruyorsa, yani IMF'nin, Dünya Bankası'nın karşısına nasıl yatırım bankaları, altyapı bankaları gibi yeni mekanizmalar kuruyorsa, doları esas değişim aracı yapmaktan alıkoyacak şekilde başka mekanizmalar da kurmaya çalışıyordu. Söz gelimi sepet para gibi uygulamalarla. Şimdi SWIFT'in alternatifi bir sistemle de uluslararası finans sektöründe piyasalarda bir yeni mekanizma kurma çalışmaları olacak gibi görünüyor. Diğer yandan dolara alternatif olarak sepet parasının dışında pek çok ülkenin özellikle enerji alışverişlerinde avroyu ve kendi ulusal paralarını kullanmaya başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte daha da artacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Evet, Amerika biraz da küresel hegemonyasına kendisi darbe vurmaya başlıyor, vuruyor. Biraz şuursuzluk gibi bir görünüm var. Peki bu noktada bir de ara seçim meselesi var. Trump için önemli, cumhuriyetçiler için de önemli. Genellikle de Amerika'da ara seçimlerde başkanın partisinin kaybettiğini biliyoruz biz. Gerçi ekonomi iyiye gidiyor diyorlar ama demokratlar senatoda kazanımlar elde edecek. Öyle gözüküyor diğer yerlerde de. Ara seçimler Trump'ın politikalarına bir etki eder mi sonuçları itibariyle? Tabii henüz belli değil ama senaryo olarak düşündüğümüzde bu ara seçimlerden ya da Amerika'da da çok ciddi bir Trump sıkıntısı var. Öyle sorayım. Trump politikalarını İran bağlamında mesela ya da Orta Doğu bağlamında, Suriye bağlamında değiştirecek bir sonucu olabilir mi bu ara seçimlerin çok tartışılan?
Yani seçimlerden tabii kuşkusuz şu saat itibariyle nasıl bir sonuç çıkacağını bilmemiz mümkün değil. Ama nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, yani ister Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçi Parti çoğunluğunu sürdürsün, isterse her ikisinde demokratlar çoğunluğa dönüşsün ya da birinde demokratlar birinde cumhuriyetçiler baskın olsun. Bu Trump'ın politikalarını pek değiştirmeyecek. Yani stratejik düzende en azından değiştirmeyecek. Ama netice itibariyle kendi partisinin çoğunluğu sağlayamadığı bir durumda Kongre'nin yetki gücünden hareketle bazı politikaları uygulama noktasında eli kolu bağlanabilir. Zaman kaybına en azından uğrayabilir. Bazı konularda adım atması geciktirilmiş olabilir. Ama stratejik düzlemde baktığımızda mevcut önce Amerika diye ilan ettikleri stratejinin değişmeyeceği görülüyor. Fakat şu olabilir uzun vadede, yani Trump ya da Trump sonrası içinde bu politikalar Amerika'daki işçi çarpışmayı daha da derinleştiriyor. Yani Amerikan hakim sınıfının kendi içerisinde bundan sonraki gidişatın nasıl olacağına ilişkin bir 20 yıldır süren bir çatışma var. Yani bir yandan Amerikan hakim sınıfının bir kesimi daha adım adım sağlıklı bir geri çekilişle önce içeride yeniden ekonomiyi güçlendirmek diye bir strateji ilan etmişlerdi diyorsunuz. Bir diğer kanat ise yani yangında yine en az zarar görecek ülke biz oluruz, o yüzden yangın çıksın diye özetle önlerine bir strateji koyan kesimdi. Şimdi bu iki kesimin çarpışması 20 yıldır sürüyor ve Trump yönetimiyle birlikte bu biraz daha da derinleşti. Gittikçe Amerikan hükümetleri bakanlıklarını 4 yıl boyunca sürdüremeyen, yani kritik dışişleri, savunma bakanlığı gibi bakanlıkları her başkan döneminde 4 yıl sürdüremeyecek şekilde hızlı değişikliklere yol açan bir hükümet krizine doğru da dönüşüyor. Geçmiş dönemde olduğu gibi Trump döneminde de böyle oldu biliyorsunuz. Bu işte yaşanan iş çarpışmanın bir sonucu. Dolayısıyla bu ara seçimler demokratlar ya da cumhuriyetçiler tarafından nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın uzun vadede bu çarpışmanın devam edeceği ama kısa vadede Trump'ın politikalarının esas itibariyle uygulanmasının süreceği bir dönem olacak.
Olacak. Peki tekrardan İran ve bölgeye dönersek Amerikan politikaları bağlamında şimdi özellikle de Türkiye dış politikası açısından İran meselesine Ankara itiraz eder gözüküyor. Cumhurbaşkanı'nın da bugün grup konuşması sonrası beyanatı o yönde, hatta işte emperyalizm dikkat çekiyordu. Türkiye tabii İran'la ilişkileri biraz daha bu Astana süreciyle toparladı ama aynı zamanda Amerika'yla da ilişkileri bu yazki krizden çıkılmış gözüküyor. Ortada bir Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bir pürüz olduğu çok aşikar, ne yapılacağı belli değil. Ama Türkiye-İran ilişkileri de bu yaptırımlar vesilesiyle sadece enerji ihtiyacı açısından değil ama belki bölgesel vizyon açısından da dikkat çekici. Çünkü Ankara bir yandan da hala bir şekilde Suriye dosyasında İran'a aynı resimde gözükmüyor Rusya ile birlikte. Trump yönetimi bir de geçici muafiyet deniliyor. Ne kadar süreceği de belli değil. Hani buradaki Türkiye'nin tutumu bu yaptırımlara karşı çok böyle ilkesel bir tutum mu hakikaten? Yoksa başka yönlere evrilebilecek stratejik çıkarlar okuması itibariyle başka yönlere evrilebilecek bir şey mi? Ya da Amerikalılar böyle bir şey görüyorlar mı?
Evet. Bir kere Türkiye'nin yani İran'a yönelik yaptırıma karşı çıkıyor olması bugünkü Türk hükümetinden bağımsız olarak hangi hükümet olursa olsun %50 oranında İran'a enerji bağımlısı haline gelmiş bir ülke olduğu için kim yönetirse yönetsin İran'a yaptırıma tabii ki karşı çıkacaktır. Bu kaçınılmazdır. Yani ilkesel olup olmamasından bağımsız olarak sadece enerji politikaları bakımından. Kuşkusuz AKP hükümetininki de böyle. Yani bu enerji bağımlılığında bir sıkıntı aynı zamanda içeride iç politikaya hele de yerel seçimler öncesinde ciddi sorunlara yol açabilecekmiş. Bugünden daha doğalgaz faturalarının vatandaşın cebini yakmaya başladığı ekonomik kriz içerisindeki bir hükümetin yerel seçimlerde ciddi sıkıntı çekeceğini düşünürsek AKP hükümetinin İran'a yaptırıma ilkesel olup olmamasından bağımsız olarak itiraz ediyor olması zaten beklenen bir durumdu. Fakat burada mesele şu Türkiye açısından. Türkiye ilkesel olarak da yani burada başka çıkarları düşünmeden ilkesel olarak da İran'a komşusuna yaptırıma karşı çıkmalı. Zira bu şu demek çünkü Amerikan emperyalizminin herhangi bir ülkeye yaptırımına destek vermek bu yaptırımın yarın bir gün gelip kendisini de bulabileceği ihtimalinden ayrı değildir. Nitekim zaten Amerika şu anda sadece İran'a değil aslında peyderpey başka konularda da dünyanın pek çok ülkesine yanlış bilmiyorsam 60 civarında ülkeye yaptırım uyguluyor. Yani demir çelik konusunda Avrupa Birliği ülkelerine 28 ülkeye uyguluyor. Başka konularda Türkiye'ye uyguluyor. Başka konularda Kanada'ya uyguluyor, Çin'e uyguluyor vesaire vesaire. Yani zaten Amerika şu anda önce Amerika stratejisinin gereği hemen her ülkeye küçüklü büyüklü, irili ufaklı yaptırımlar uyguluyor. Dolayısıyla dünyanın ilkesel olarak bu yaptırıma karşı çıkması lazım. Burada yani yok İran'ın rejimi şöyleydi, yok İran şöyle bir ülke, yok İran şunu yapıyor gibi bir takım mazeretlerden bağımsız olarak bütün dünyanın ve özellikle de İran'ın komşularının başta Türkiye olmak üzere ilkesel olarak bu yaptırıma karşı çıkması gerekiyor. Çünkü bu yaptırıma bu boyun eğildiği zaman emperyalizmin bu yaptırım politikalarına bunun önümüzdeki süreçte başka ülkelere kendimize de evrileceği bir süreç başlar. Bundan bütün bölge zarar görür.
Hey, ama hani şu an şöyle bir yanı da var tabii ki hani Türkiye ile İran tarih boyunca bir şekilde bir komşuluk ilişkisi ve belli dengeleri gözetmekle beraber bir hasımlıkları da mevcut. Özellikle Suriye sahasında bütün bunların da tezahürleri olacaktır. Amerikan politikasında mesela açıkladıkları şartlar var Trump yönetiminin ve o şartlar İran'ın Suriye'den çekilmesi gibi unsurlar da içeriyor Lübnan'a uzanan bir hat. Bu aslında Türkiye'deki hükümeti, bugünkü hükümeti çok da rahatsız edecek bir talep olmasa gerek diye düşünerek soruyorum.
Boş verin. Tam tersine Amerika'nın yaptığı açıklamalara göre üzerinde uzlaşıldığı, hemfikir olduğu bir konu bu. James Schaefer en son Türkiye'ye gelip temaslarda bulunduğunda Türkiye'ye de 3 konuyu da hemfikir olduklarını söylemişlerdi o Suriye konusunda. Bir tanesi ve en başta da İran'ın Suriye'den çıkarılması konusuydu.
Evet. Dolayısıyla hani bu yaptırımların bir şekilde stratejik bakış itibariyle şimdi biraz aklıma şurada düştüğü için böyle soruyorum. Hani daha önceki yaptırım meselesi bize Halkbank vakasını üretmişti. Dolayısıyla Ankara'nın gerçek bakışını anlamak açısından bir parça soruyorum. Yani stratejik anlamda ilkeselliğin ötesinde.
Yani AKP hükümeti yani deminki sorunun da bir parçası olarak cevaplasak, İran'la yaptırıma şu anda itiraz ediyor olmasının bir ilkesi yok AKP hükümeti açısından. O tamamen içerideki doğalgaz ve petrol piyasalarını ve bunun vatandaşa nasıl yansıyacağının üzerinden politika yapıyor. Yoksa İran'ın Suriye'de bulunması, hatta İran'ın Irak'ta bulunması gibi Amerika'nın da bu şekilde nitelendirdiği sorunla AKP hükümeti buralarda Washington'la hemfikir durumda. Bir yandan AKP hükümetinin bu tip yaptırımlarla kendisine yansıyacak iç politik rahatsızlıklarının dışında, bunun dış politikada eğer İran'ı geriletirse, İran'ın Suriye'de, Irak'ta etkinliğini azaltırsa bundan memnun olacağı da zaten eşyanın tabiatı gereği AKP hükümeti bundan memnun olacaktır. Buralarda da AKP hükümetinin en azından önümüzdeki uzun vadede ya da orta vadede İran'a yönelik yaptırımların böylesi bir sonuç vermesini isteyebileceği bir süreç başlayacaktır. Bunun işaretleri de beliriyor. Yani son Amerikan-Türk ilişkilerinde masaya yatırılan konular, Jeffrey'in temasları, onun ardından Türk Dışişleri Bakan Yardımcısının Amerika'ya gidip orada bazı temaslarda bulundu biliyorsunuz. Bu temaslarda masaya yatırılanlar, Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin gündeme getirilmesi ve bir Brunson jestine karşılık ikinci bir jest olarak masada olduğunu bizzat Erdoğan açıklamış oldu. Bütün bunlar ileride doğalgaz ve petrol piyasaları dışındaki meselelerle ilgili AKP hükümetinin İran'a yaptırıma yeniden başka bir gözle bakabilmesinin altyapılarını oluşturacak parametreler.
Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güler değerlendirmeniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet, İran yaptırımları, Amerikan politikaları, Amerikan kıskacı diyelim, işe yarayacak mı, sonuç verecek mi, bunları değerlendirmeye çalıştık. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Tele1 yorumcusu Mehmet Ali Güller'le birlikte Electric Light Orchestra'dan Ticket to the Moon'la bugün veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.